İnsanın onu övecek gücü yoktur. Sual: Peygamber için niye kainatın efendisi deniyor? Kainatın efendisi ve tek hakimi, onu yaratan Allah değil midir? Peygamber de olsa bir insanı bu kadar yüceltmek uygun mu? Cevap: Kainatın efendisi demek, yaratılmışların en üstünü demektir. Peygamber Efendimiz'i öven, yücelten bizzat Allahü Teala'dır. Üç ayeti kerime meali şöyledir: Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya suresi 107. ayeti. Senin için bitmeyen sonsuz mükafat vardır. Elbette sen en büyük ahlak üzeresin. Kalem suresi 2-4. ayetler. Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmez. Sebe suresi 28. ayeti. Hiçbir Müslüman, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin övülmesinden rahatsız olmaz. Rahatsız olmak, Müslüman olmamanın alametidir. Sual: Resulullah'ı anlamamız, yani onu tanımamızdaki ölçü nedir? Cevap: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin güzellik ve üstünlüklerini, ilmi, ihlası ve ona olan sevgisi kadar derece derece görmekte ve anlayabilmektedir. Peygamber Efendimiz'e varis olan yüksek İslam alimleri ise, onu bütün güzellikleriyle görmüş ve aşık olmuşlardır. Bunların en başında Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh gelmektedir. O, Resulullah Efendimiz'deki nübüvvet nurunu görmekte, onun üstünlük, güzellik ve yüksekliklerini idrak ederek, ona aşık olmakta öyle ileri gitmiştir ki, başka hiçbir kimse Ebu Bekr Sıddık Hazretleri gibi olamamıştır. Bir keresinde bütün iyiliklerimi sizin bir sehvinize, yani yanılmanıza değişirim buyurmuştu. Resulullah Efendimizin güzelliğini en iyi görüp anlayan ve anlatanlardan biri de müminlerin annesi Hazreti Âişe'ydi. Âişe validemiz, âlime, müçtehide, akıllı, zeki ve edibeydi. Gayet beli ve fasih konuşurdu. Kur'an-ı Kerim'in manalarını, helal ve haramları, Arap şiirlerini ve hesap ilmini çok iyi bilirdi. Resulullah Efendimiz'i öven şu iki beyti Âişe validemiz söylemiştir: Velev semia ehlü Mısra evsafe haddihi lema bezelu fi sevmi Yusufe min naktin. Levima zeliha lev re'eyne cebinehu le aserne bilkatil kulubi alel eydi. Eğer Mısır'dakiler Peygamber Efendimizin yanaklarının güzelliğini işitmiş olsalardı, güzelliği dillere destan olan Yusuf aleyhisselamın pazarlığında hiç para vermezlerdi. Bütün mallarını onun yanaklarını görebilmek için saklarlardı. Zeliha'yı Yusuf aleyhisselama aşık oldu diyerek kötüleyen kadınlar, Resulullah'ın parlak alnını görselerdi, ellerinin yerine kalplerini keserlerdi de acısını duymazlardı. Yine Âişe validemiz buyuruyor ki, bir gün Resulullah mübarek nalınlarının kayışlarını çakıyordu. Ben de iplik eğiriyordum. Mübarek yüzüne baktım, parlak alnından ter damlıyordu. Ter damlası her tarafa nur saçıyordu. Gözlerimi kamaştırıyordu. Şaşa kaldım. Bana doğru bakıp, sana ne oldu ki böyle dalgın duruyorsun buyurdu. Ya Resulallah, mübarek yüzündeki nurların parlaklığına ve mübarek alnındaki ter tanelerinin saçtıkları ışıklara bakarak kendimden geçtim dedim. Resulullah kalkıp yanıma geldi. Gözlerimin arasını, alnımı öptü ve ya Âişe, Allahü Teala sana iyilikler versin. Beni sevindirdiğin gibi seni sevindiremedim buyurdu. Yani senin beni sevindirmen benim seni sevindirmemden çoktur dedi. Hazreti Âişe'nin mübarek gözlerinin arasını öpmesi Resulullah Efendimizi severek onun cemalini anlayarak gördüğü için aferin ve takdir olmaktadır. Resulullah Efendimizin Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinden biri de Yasin suresindeki Yasin kelimesidir. İslam alimlerinin büyüklerinden olan Seyyid Abdülhakim-i Arvasi Hazretleri, Yasin, ey benim muhabbet deryamın dalgıcı olan Habibim demektir buyurmuştur. Bu deryanın ismini duyanlar, uzaktan görenler, yakınına gelenler, içine girip nasibi kadar derine inenlerin hepsi, ömürlerinin her safhasında Resulullah Efendimizin aşkıyla yanıp tutuşmuşlar, yanık feryatlar, içli gözyaşları ve yakıcı mısralarla bu aşklarını dile getirmişlerdir. Bunların içinde en büyük ve meşhurlarından olan ve bu muhabbet deryasından büyük pay sahibi olan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri de, sevgili peygamberimize olan muhabbet ve aşkını dile getirdiği kasidelerinden birinde şöyle demektedir. Serveri alem, sana aşık olup da yanarım. Her nerede olsam, o güzel cemalin ararım. Kâbe Kavseyn tahtının sultanı sen, ben hiçim. Misafirinim dersem, saygısızlık sayarım. Her şey cihanda senin şerefine bilirim. Rahmetin yağsa bana her gün olur baharım. Herkes Kâbe'yi tavaf için gelir Hicaz'a. Sana kavuşmak için ben dağları aşarım. Saadet tacına kavuştum ben rüyada. Yağın toprağa serpildi yüzüme yanarım. Dostunu öven aşıkların bülbülü, ey cami! Divanında şu yazılar oluyor tercümanım. Dili sarkmış, susuz kalmış, uyuz bir köpek gibi. Senin ihsan denizinden bir damla arzularım. Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki, en büyük saadet, iki cihanın en üstün insanı olan Muhammed aleyhisselama tabi olmaktır. Cehennem azabından kurtulmak için, Allah-u Teala'nın seçtiği, sevdiği insanların reisine uymak gerekir. Cennet nimetlerine kavuşmak, ona tabi olanlara mahsustur. Allah-u Teala'nın sevgisine kavuşmak için, ona tabi olmak şarttır. Ona uymayanların tövbeleri, zühdleri, tevekkülleri ve duaları kabul olmaz. Onun yolunda olmayanların zikirleri, fikirleri, şevkleri ve zevkleri kıymetsizdir. Peygamberler, onun hayat veren deryasından bir kadehe kavuşmakla o derecelere yükselmişlerdir. Evliya, onun sonsuz deryasından bir yudum içmekle muratlarına ermişlerdir. Yeryüzündeki melekler, onun hizmetçileri, göktekiler aşıklarıdır. Her şey onun şerefine yaratılmış. Bütün varlıklar, onun mübarek ruhundan feyz almışlardır. Allah-u Teala'nın varlığını o açıklamış. Her şeyin yaratanı, onun rızasını almak istemiştir. Ona ve onun âline ve eshabına bizden dualar olsun. O yüce peygamber hepimizden razı olsun. Sual: Peygamberimizi gayrimüslimlerden övenler de var mıdır? Cevap: Evet. Resulullah Efendimiz günümüzde de bütün dünya milletlerinin, ilim adamlarının, devlet, siyaset ve fikir adamlarının, ediplerin, tarihçi ve askeri şahsiyetlerin ilgisini çekmekte, bunların her biri onu biraz inceledikten sonra hayranlık ve şaşkınlıklarını dile getirmektedirler. Müslüman olmayanlar, Resulullah Efendimizin sadece idareciliği, dehası, askeri, sosyal ve diğer taraflarını görmekte, yalnız bunlara bakarak onu tanımaya çalışmaktadırlar. Gördükleri olağanüstü ve hiçbir insanda görünmemiş üstünlükler karşısında acize düşmekle beraber, ona peygamber gözüyle bakmadıkları için onu tanımaktan ve anlamaktan çok uzak kalmaktadırlar. Sual: Dünyanın medeniyete kavuşması Resulullah Efendimiz sayesinde olmadı mı? Cevap: Elbette. Bakın, üstelik Müslüman olmakla şereflenemeyen yabancıların da itiraf etmeye mecbur kaldıkları gibi, dünya medeniyete nasıl kavuşuyor? İslamiyet'ten evvel Arabistan bir çöl ve orada oturan insanlar da yarı vahşi bedevilerdi. Putperestiler. Birçok putlara taparlardı. İptidai bir hayat sürerlerdi. Kız çocuklarını diri diri gömmek gibi korkunç adetleri vardı. Bu yarımada bir yol üzerinde olmadığı için ne Büyük İskenderler, ne Persler, ne Romalılar, Araplarla hiç uğraşmamış, birçok kavimlerle savaştıkları halde Arapların yanından geçmemişlerdi. Bu sebepten İranlıların, Romalıların ahlaksızlıkları, zulümleri, hilekarlıkları Araplara bulaşmadı. İşte böyle aciz, zavallı, yarı vahşi olan bir kavim, onlara rehberlik eden Muhammed aleyhisselam sayesinde birdenbire değişmiş, tam bir medeniyete kavuşmuş, olağanüstü bir gayretle 30 sene içinde doğuda Türkistan ve Hindistan, batıda İspanya olmak üzere akla hayret veren çok kudretli bir İslam devleti meydana getirmiştir. İlimde, fende ve medeniyette son derece ilerlemişler, o zamana kadar bilinmeyen birçok şeyler keşfetmişlerdir. İlim, fen, tıp ve edebiyatta en yüksek mertebeye varmışlardır. İlimde o kadar ileri gitmişlerdi ki, papalar bile Endülüs üniversitelerinde okuyor, dünyanın her tarafından koşup gelenler bu üniversitelerde fen ve tıp tahsil ediyorlardı. O zamanın Avrupa'sından bahseden John Draper gibi tarafsız bir tarihçi, Avrupa'nın Manevi İnkişafı ismindeki eserinde şöyle demektedir. O zamanki Avrupalılar tamamen barbardı. Hristiyanlık onları barbarlıktan kurtaramamıştı. Hristiyan dininin başaramadığını İslam dini başardı. İspanya'ya gelen Araplar evvela onlara yıkanmasını öğrettiler. Sonra onların üzerindeki parça parça olmuş, bitlenmiş hayvan postlarını çıkararak temiz, güzel elbiseler giydirdiler. Evler, konaklar, saraylar yaptılar. Onları okuttular, üniversiteler kurdular. Hristiyan tarihçiler İslam'a karşı olan kinlerinden ötürü bu hakikati gizlemeye çalışmakta, Avrupa'nın medeniyette Müslümanlara ne kadar borçlu olduğunu bir türlü itiraf edememektedirler. Tarihe dünyanın en büyük askeri dehalarından biri, aynı zamanda kıymetli bir devlet adamı olarak geçen Fransız İmparatoru Napolyon şöyle diyor. Allah'ın varlığını ve birliğini Musa aleyhisselam kendi milletine, İsa aleyhisselam Romalılara, fakat Muhammed aleyhisselam bütün eski dünyaya bildirdi. Arabistan tamamıyla putperest olmuştu. İsa aleyhisselamdan 6 asır sonra Muhammed aleyhisselam, kendisinden evvel gelmiş olan İbrahim, İsmail, Musa ve İsa'nın aleyhisselam Allah'ını Araplara tanıttı. Arapların yanına sokulan Aryenler, hakiki İsa dinini bozarak onlara Allah, Allah'ın oğlu, Ruhul Kudüs gibi kimsenin anlayamayacağı inançları yaymaya çalışıyor, doğunun barış ve huzurunu tamamen bozuyorlardı. Muhammed aleyhisselam onlara doğru yolu gösterdi. Araplara yalnız bir tek Allah olduğunu, onun ne babası ne de oğlu bulunmadığını, böyle birkaç Allah'a tapmanın puta tapmaktan kalan saçma bir adet olduğunu anlattı. Dünyanın tanıdığı en büyük ilim adamlarından biri olan İskoçyalı Thomas Carlyle diyor ki, Muhammed aleyhisselam gelmeden evvel Arapların bulundukları yerlere kocaman bir ateş parçası sıçramış olsaydı, kuru kum üzerinde kaybolup gidecek ve hiç iz bırakmayacaktı. Fakat Muhammed aleyhisselam gelince bu kuru kum dolu çöl sanki bir barut fıçısına döndü. Delhi'den Granada'ya kadar her taraf birdenbire semaya yükselen alevler haline geldi. Bu büyük zat sanki bir şimşekti. Onun etrafındaki bütün insanlar ondan ateş alan parlayıcı maddeler haline dönüştüler. Hindistan'ı İngiliz sömürgesi olmaktan kurtaran Hintli lider Mahatma Gandhi, İslam dinini ve Kur'an-ı Kerim'i inceledikten sonra şunları söylemiştir. İslam dini yalancı bir din değildir. Hintlilerin bu dini saygıyla incelemelerini isterim. Onlar da İslamiyet'i benim gibi seveceklerdir. Ben İslam dininin, peygamberinin ve onun yakınında bulunanların nasıl hayat sürdüklerini bildiren kitapları okudum. Bunlar beni o kadar ilgilendirdi ki, kitaplar bittiği zaman bunlardan daha fazla olmamasına üzüldüm. ben şu kanaate vardım ki, İslamiyet'in süratle yayılması kılıç yüzünden olmamıştır. Aksine her şeyden evvel sadeliği, mantıki olması ve peygamberinin büyük tevazu, alçak gönüllülüğü, sözünü daima tutması, yakınlarına ve Müslüman olan herkese karşı sonsuz bağlılığı yüzünden İslam dini birçok insanlar tarafından seve seve kabul edilmiştir. Dünyaca tanınmış büyük Fransız edibi ve devlet adamı Lamartine ise Türkiye Tarihi adlı eserinde şöyle diyor. Hazreti Muhammed aleyhisselam bir yalancı peygamber miydi? Onun eserlerini ve tarihini inceledikten sonra bunu düşünemeyiz. Çünkü yalancı peygamberlik iki yüzlülüktür. İki yüzlülükte inandırma kuvveti yoktur. Nasıl ki yalanda da doğruluğun kudreti bulunmaz. Mekanikte bir cisim atıldığı zaman onun varabileceği yer fırlatma gücüyle orantılıdır. Bir manevi ilhamın gücü de onun meydana getirdiği eserle orantılıdır. Bu kadar çok şey taşıyan, bu kadar uzaklara kadar yayılan ve bu kadar uzun zaman aynı kudrette devam eden bir fikir, yani İslamiyet, yalan olamaz. Bunun çok samimi ve çok inandırıcı olması gerekir. Onun hayatı, uğraşmaları, memleketinin hurafelerine ve putlarına kahramanca saldırıp onları parçalaması, puta tapan çoğunluğun hiddetlerine karşı koymak ataklığı, kendine saldırdıkları halde 13 sene Mekke'de buna dayanması, hemşehrileri arasında türlü hadiseler çıkartmak ve kendini adeta kurban yerine koymak gibi hallere tahammül etmesi, Medine'ye hicreti, durmadan yaptığı teşvikler ve verdiği vaazlar, çok üstün düşman kuvvetleriyle yaptığı savaşlar, kazanacağına olan güveni, en büyük felaket zamanında bile duyduğu insanüstü güvence, zaferde bile gösterdiği sabır ve tevekkül, dini tebliğ etme azmi, sonsuz ibadeti, Allah'la mukaddes konuşmaları, ölümü, ölümünden sonra da devam eden şan ve şerefi, zaferleri, onun hiçbir zaman bir yalancı peygamber olmadığını, tam aksine büyük bir imana sahip bulunduğunu gösterir. Filozof, hatip, peygamber, kanun koyucu, cenkçi, insan düşüncelerini etkileyici, yeni iman esasları koyan ve 20 büyük dünya imparatorluğuyla bir büyük İslam devleti kuran kişi, işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem budur. İnsanların büyüklüğü ölçmek için kullandıkları bütün mikyaslarla, ölçülerle ölçülsün, acaba ondan daha büyük bir şahıs var mıdır? Olamaz. Almanya'da Stuttgart şehrinde 1888 Hicri 1305 senesinde yayımlanmış olan Kürşner ansiklopedisinin Muhammed ve İslam dini hakkındaki yazısından bir bölümü şöyle. Muhammed aleyhisselam gayet güzel huylu, güler yüzlü, kibar tavırlı ve çok dürüst bir zattı. Daima hiddet ve şiddetten kaçmış, hiçbir zaman zulüm yapmamıştır. Müslümanların daima iyi huylu, güler yüzlü olmasını istemiş, cennete iyi huy ve sabırla gidileceğini bildirmiştir. Doğru sözlülüğü, merhameti, fakirlere yardımı, misafirperverliği, şefkati, daima Müslümanlığın esas temelleri olduğunu beyan etmişti. Daima kanaatle yaşamış, depdebe ve gösterişten kaçınmıştır. Müslümanlar arasında hiçbir sınıf farkı tanımamış, en fakir bir Müslümanın bile hatırını gözetmiştir. Büyük bir zaruret olmayınca zora başvurmamış, bütün meseleleri tatlılıkla, anlaşmayla, nasihat ve izahla halletmeye uğraşmış ve çok kereler bunda muvaffak olmuştur. 630 tarihinde tekrar Mekke'ye dönerek bu şehri kolayca fethetmiş ve çok kısa zaman içinde yarı vahşi Arapları dünyanın en medeni insanları haline getirmiştir. Başka bir batılının itirafı. Bayan Carly Fiorina, dünyanın en büyük şirketlerinden HP'nin yönetim kurulu başkanı. Bu şirket, Microsoft gibi, Linux gibi dünya devlerinden birisi olup, esas iştigal alanı bilişim teknolojileri. Bayan Fiorina, Temmuz 1999'dan beri bu şirkette. Bundan önce 20 yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin telefon şirketi AT&T'de üst düzeyde görevlerde bulunmuş ve AT&T ile ilgili bir firmada başkan olarak çalışmış. Stanford Üniversitesi'nin Ortaçağ Tarihi ve Felsefesi bölümünü bitirmiş ve çeşitli dallarda master yapmış. Minneapolis, Minnesota'da 26 Eylül 2001 Teknoloji, Piyasalar ve Hayat Tarzımız Gelecekte Neler Olacak konulu bir konferansta Carly Fiorina ana konuşmacı olarak davet edildi. Konuşmasının son dakikalarında tarihten örnekler vererek değerlendirmeler yapıp şöyle dedi. Konuşmamı tarihten bir örnekle bitirmek istiyorum. Bir zamanlar tarihte öyle bir medeniyet vardı ki, o dönemin en büyük medeniyetiydi. Bu medeniyet birçok kıtalara yayılmış, sınırları okyanustan okyanusa, kuzey iklimlerinden tropik iklimlere ve çöllere kadar uzanmıştı. O medeniyetin tebaası olarak farklı ırklardan, farklı dillerden, farklı kültürlerden yüz milyonlarca insan yaşamıştı. Bu medeniyette konuşulan dillerden bir dil, dünyada çok konuşulan bir dil haline gelmiş ve farklı kıtalardan insanlar arasında köprü olmuştu. Bu medeniyetin ordusundaki farklı milletlerden olan askerler, dünyanın belki de hiçbir zaman görmediği bir barış sundu tebaasına ve dünyaya. Bu medeniyetin tacirleri Latin Amerika'dan Çin'e ve arada kalan bütün ülkelere ulaşmışlardı. Yeni buluşlar bu medeniyetin temel taşlarından biri olmuştu. Bu medeniyetin mimarları yerçekimi hesaplarına dayanan binalar yapmışlar, matematik bilginleri bilgisayarın temel algoritması olan algebrayı, cebri bulmuşlar ve kodlamayı keşfetmişlerdi. Doktorları hastalıklara yeni ilaçlar bulmuşlar, uzay bilginleri gökyüzündeki yıldızları incelemişler ve onları isimlendirerek bugünkü uzay çalışmalarının temellerini atmışlardı. Edipleri binlerce romantik ve sihirli hikayeler yazmışlar ve şairleri kendilerinden öncekilerin yazmadığı şekilde sevgi üstüne şiirler yazmışlardı. Öteki medeniyetler yeni fikirlerden korkarken ve sansür uygularken, bu medeniyet devamlı yeni fikirlere açık olmuş ve bilgiyi, kültürü devamlı canlı tutmuştu. Günümüz Batı medeniyeti de bu özelliklerin birçoğuna sahip. Fakat benim sözünü ettiğim medeniyet, 800'den 1600 yılına kadar uzanan ve Osmanlı İmparatorluğunu da içine alan, Kanuni Sultan Süleymanlar gibi hükümdarlar yetiştiren İslam medeniyetidir. Bu medeniyetin bize sunduğu miras, bugünkü Batı medeniyetinin temelini oluşturmaktadır. Bugünkü teknoloji, İslam matematikçilerinin sayesinde vardır. Sufi yazar Mevlana gibi yazarlardan çok şeyler aldık. Kanuni Sultan Süleyman gibi hükümdarlardan tolerans göstermeyi ve liderliği öğrendik. Bu medeniyetten dersler çıkarmalıyız. Bu medeniyetin sunduğu liderlik mirasa değil, yeniliklere dayanmış, Hristiyanlık, Müslümanlık ve Yahudilik gibi farklı farklı din ve kültürler mozaiğini esas almıştı. Zaten bu şekilde de 800 yıl ayakta kaldı. Şu anki gibi kritik zamanlarda biz de tarihteki bu medeniyetten ders almalı ve onun gibi sosyal yapı ve liderler yetiştirmeliyiz. Özetle bu konuya, liderlik mevzuundaki tartışmaya ve fikir teatisine dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Amerikan astronomi mütehassısı Michael Hart, Adem aleyhisselamdan bugüne kadar gelen bütün büyük insanları birer birer tetkik ederek, bunların içinden yalnız 100 tanesini ayırmakta, bu 100 kişi arasında en büyüğü olarak Muhammed aleyhisselamı göstermektedir. Onun kudreti, kendisine Allah tarafından vahyedildiğine inandığı muazzam eser Kur'an-ı Kerim'den gelmektedir, demiştir. Amerika Chicago Üniversitesi profesörlerinden meşhur ruhiyat mütehassısı Yahudi Julius Masserman, 1974 senesinin 15 Temmuz'unda yayımlanan Time mecmuasının hususi nüshasında, Büyük Liderler Nerede başlığı altında, tarihte şimdiye kadar gelip geçmiş olan rehberleri tetkik etmekte, bunların hayatlarını tahlil etmekte ve bunların en büyüğü Muhammed aleyhisselamdır demekte ve şu neticeye varmaktadır. Muhammed aleyhisselamdan sonra Musa aleyhisselam gelir. İsa aleyhisselam ve Buda lider olmaya layık kimseler değildi. Halbuki kendisi Yahudi olduğu için Musa aleyhisselamı Muhammed aleyhisselama tercih etmesi beklenirdi. O bunu yapmamış, hakikatten ayrılmamıştır. 30 sene içinde bir vahşi kavmi hem de küçük bir insan topluluğunu dünyanın en muazzam, en medeni, en yüksek ahlaklı, en yüksek seciyeli, en kahraman, en bilgili bir millet haline getirmek herhangi bir insanın, bir liderin, bir kumandanın yapacağı iş değildir. Bu ancak Allahü Teala'nın Resulü'nün yani Muhammed Aleyhisselam'ın bir mucizesidir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdu ki, her peygamber kendi zamanında, kendi mekanında, kendi kavminin hepsinden, her bakımdan üstündür. Muhammed aleyhisselamsa her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar, gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Bu güç bir şey değildir. Dilediğini yapan, her istediğini yaratan onu böyle yaratmıştır. Hiçbir insanın onu methedecek gücü yoktur. Hiçbir insanın onu tenkit edecek iktidarı yoktur.